أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Munziri'ye ait olan Et-Targhib ve Terhib isimli hadis kitabımız ki hadislerle İslam olarak Türkçe'ye tercüme edildi. Üçüncü cilden itibaren okumaya devam ediyoruz. Hac ana başlığı altında Hacer-i Esved ile Rukn-ü Yemani'yi selamlamak bölümündeki hadislerde 11. hadisten devam edeceğiz inşallah. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edildi. Kim adabına riayet ederek tam bir abdest alır, sonra Rukn-ü Yemani'ye gelip istilam ederse rahmete dalmış olur. Rukn-ü Yemani'yi selamlayınca Bismillahirrahmanirrahim ve Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derse Allah'ın rahmetine gark olur. Kabe'yi tavaf edince Allah onun her adımı için 70.000 sevap yazar, 70.000 günahını siler, derecesini 70.000 basamak yükseltir ve ev halkından 70 kişiye şefaat eder. Makam İbrahim'e gelip orada faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah'tan umarak 2 rekat namaz kılarsa Allah ona İsmail Aleyhisselam'ın evladından 4 köleyi hürriyete kavuşturmuş gibi sevap yazar ve anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur. 12. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved hakkında şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Allah kıyamet gününde Hacer-i Esved'e gören 2 göz ve konuşan dil halkederek kendisine saygıyla el sürene şahitlik yapacaktır. 13. Hadisi Taberani Kebir'inde şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde Hacer-i Esved'i ve Rukn-ü Yemani'yi 2'şer gözleri ve kendilerini istilam edenlere doğruca şahitlik yapacak birer dilleri ve 2'şer dudakları olduğu halde diriltir buyurdu. 14. hadis-i şerif As oğlu Amr oğlu Abdullah der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Rukn-ü Yemani Ebu Kubeys dağından daha büyük olarak 2 dili ve 2 dudağı olduğu halde gelir buyurdu. Taberani'nin ilavesi şöyle, kendisini selamlayan kişiye hak ile şahitlik yapar. O, Allah Azze ve Celle'nin sağ elidir. Allah yaratıklarıyla onunla musafaha eder. İbni Huzeyme de sahihinde rivayet edip şunu ilave etti. Kendisini niyetle istilam eden hakkında konuşur, o kullarıyla onunla musafaha eder. 15. hadis-i şerif Ayşe annemiz aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu taşı, Hacer-i Esved, iyi şahit tutunuz. Çünkü o, kıyamet gününde 2 dili ve 2 dudağı olduğu halde şefaat edecek ve kendisini istilam edene şahitlik edecektir buyurdu. 16. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hacer-i Esved, sütten daha beyaz olarak cennetten indi, Adem oğullarının hataları onu siyahlaştırdı buyurdu. 17. hadis Taberani şöyle rivayet etti. Hacer-i Esved cennet taşlarındandır. Yeryüzünde ondan başka cennet taşı yoktur. Billur gibi beyazdı. Cahiliye döneminin pisliği ona dokunmamış olsaydı, ona dokunan hasta mutlaka iyileşirdi. 18. hadis-i şerif İbni Huzeyme'nin rivayeti. Hacer-i Esved cennet yakutlarından bir yakuttur. Onu müşriklerin hataları siyahlaştırdı. Kıyamet gününde Uhud dağı gibi diriltilecek. Dünyadakilerden kendisini istilam eden ve öpenlere şahitlik edecektir. 19. Beyhaki'nin bir rivayeti. Hacer-i Esved cennetten gelmiştir. Müşriklerin hataları onu siyahlaştırıncaya kadar kardan daha da beyazdı. 20. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Hacer-i Esved, beyaz billur gibi gökten indi. Ebu Kubeys dağı üzerine konuldu. Orada 40 sene kaldı. Sonra temellerini İbrahim aleyhisselamın yükselttiği Kabe'nin bir köşesine konuldu. 21. hadis-i şerif Amr oğlu Abdullah der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını Kabe'ye dayayarak, Rükun ve makam-ı İbrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Şayet Allah onların nurunu gidermeseydi, doğu ile batı arasındaki şeyleri aydınlatırlardı, buyurduğunu işittim. 22. hadis-i şerif Beyhaki'nin bir rivayeti, Rükun ya Hacer-i Esved ve makam-ı İbrahim cennet yakutlarındandır. Adem oğullarının hatası ona dokunmasaydı doğu ile batı arasındaki şeyleri aydınlatırlardı. Ve kendilerine dokunan salgın hastalığa yakalananlar ve hastalar mutlaka şifa bulurdu. 23. Yine Beyhaki'nin bir rivayeti. Cahiliye pislikleri Hacer-i Esved'e dokunmasaydı ona dokunan hasta mutlaka şifa bulurdu. Cennetten yeryüzünde ondan başka bir şey yoktur. 24. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved'e yöneldi, dudaklarını üzerine koyup uzun müddet ağladı, sonra yüzünü çevirdi. Ömer İbnül Hattab'ın da ağladığını görünce, ''Ey Ömer, işte şuradan gözyaşları akıtılıyor.'' buyurdu. 25. hadis-i şerif, Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Güneş yükselip kuşluk vakti olunca Mekke'ye girdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kapısına gelip devesini çöktürdü. Sonra mescide girip Hacer-i Esved'den itibaren onu selamlayarak tavafa başladı. Ağlayarak gözleri yaşardı. Ravi hadisin kalan bölümünü anlatıp şöyle devam etti. Tavafı bitirinceye kadar ilk 3 şavtında remil yaptı. Kalan 4 şavtında ise normal yürüdü. Tavafı bitirince Hacer-i Esved'i öptü, ellerini üzerine koydu, sonra elleriyle yüzünü meshetti. 26. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'ye giren nimete girmiş ve bağışlanarak kötülükten çıkmış olur buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 3. ciltte Hac ana başlığı altında Zilhicce'nin ilk 10 gününde salih amel işlemenin fazileti ile ilgili hadisleri okuyacağız. 1. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler, Allah azze ve celle'nin katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür buyurdu. Ashab, ya Resulallah, Allah yolunda yapılan cihatta mı Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetten Allah katında daha makbul değildir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin yani şehit olanın cihadı ondan daha sevgilidir buyurdu. Taberani'nin rivayeti şöyle, Zilhicce'nin ilk 10 gününden Allah katında daha büyük ve içerisine yapılan amellerin Allah'a daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur. Öyleyse o günlerde tesbihi, subhanallah demeyi, tahmidi, elhamdülillah demeyi, tehlili, la ilahe illallah demeyi ve tekbiri Allahu Ekber demeyi çoğaltın. İkinci hadis-i şerif Beyhaki'nin bir rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amel ve hayırdan hiçbir amel Allah katında daha iyi değil ve hiçbir hayrın da ecri daha büyük değildir. Allah yolunda yapılan cihatta mı değildir denilince, Allah yolunda yapılan cihat da değildir. Yalnız canını ve malını tehlikeye atarak cihat edip sonra geriye dönmeyenin, şehit olanın cihadı hariç buyurdu. Bize hadis-i şerifi ulaştıran ravi der ki, Said bin Cübeyr, Zilhicce ayının ilk 10 günü girince çok ibadet yapmaya çalışırdı, hatta neredeyse güç yetiremez olurdu. Üçüncü hadis-i şerif Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan salih amel, diğer günlerde yapılanlardan daha faziletlidir buyurdu. Allah yolunda yapılan cihatta mı ondan daha faziletli değildir denilince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yapılan cihat da ondan daha faziletli değildir buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür buyurdu. Allah yolunda cihad etmekte mi o günlerin benzeri değildir denilince, Allah yolunda cihad etmek de o günlerin benzeri değildir. Ancak yüzü toprağa bulanan kişi hariç buyurdu. Ebu Yala'nın sahih bir isnatla rivayeti var. O da şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhicce'nin ilk 10 gününde Allah katında daha faziletli hiçbir gün yoktur buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, o günler mi daha faziletlidir yoksa o günler sayısınca Allah yoluna cihad etmek mi diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o günler Allah yolunda o günler sayısınca cihad etmekten daha faziletlidir. Ancak yüzü toprağa bulanan yani şehit düşen mücahit hariç buyurdu. Beşinci hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadet, Allah katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç, bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye denktir. Altıncı hadis-i şerif, Cübeyr oğlu Said İbni Abbas radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha faziletli hiçbir gün ve Allah azze celle'ye o günlerde yapılan amellerden daha sevimli hiçbir amel yoktur. Bu sebeple o günlerde la ilahe illallah demeyi, tekbir getirmeyi ve Allah'ı anmayı çoğaltınız. O günlerden bir günü oruç tutmak, bir sene oruç tutmaya denktir. O günlerde yapılan amel 700 misli katlanır. 7. hadis-i şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Zilhicce'nin ilk 10 günü hakkında onun her günü fazilet yönünden 1000 gün gibidir. Arefe günü ise 10.000 gün gibidir denildi. 8. hadis-i şerif Evzai radıyallahu anh şöyle dedi bana, Zilhicce'nin ilk 10 gününden birinde yapılan amel, Allah yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç buyurulduğu nakledildi. Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 3. ciltte Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfe yapmanın ve Arefe gününün faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. 1. hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, Zilhicce'nin ilk 10 günü mü daha faziletlidir? Yoksa o günler sayısınca Allah yolunda cihad etmek mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o günler Allah yolunda o günler sayısınca cihad etmekten daha faziletlidir. Allah katında Arefe gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde Allahu Teala dünya semasına iner. Yer halkıyla gökteki meleklere karşı iftihar edip, kullarıma bakınız. Azabımı görmedikleri halde, rahmetimi umarak, her dar yoldan, terli olarak, toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette bana geldiler, buyurur. Kullarımın cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları, en çok Arefe gününde olur. Beyhaki'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arefe günü olunca, Allahu Teala Arafat'ta bulunan kullarıyla meleklere karşı iftihar edip, kullarıma bakınız. Her dar yoldan, terli, toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir şekilde bana geldiler. Sizi şahit tutuyorum ki onları bağışladım buyurur. Melekler, onlar içerisinde günahkar, filanca ve filanca var deyince, Allah Azze ve Celle, onları bağışladım buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kulların cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en çok Arefe gününde olur buyurdu. İkinci hadis-i şerif, Kureyz oğlu Ubeydullah oğlu Talha radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Şeytanın Arefe gününden başka hiçbir günde daha zelil, daha hakir, daha küçük ve daha öfkeli görüldüğü hiçbir gün olmamıştır. Bu, Allah'ın rahmetinin inmesinden ve Allah'ın büyük günahları bağışlamasından dolayıdır. Bir de Bedir muharebesinde böyle görülmüştü. Çünkü o zaman da şeytan, Cebrail aleyhisselamı melekleri saf yaparken görmüştü. Üçüncü hadis-i şerif, Übadet ibn-i Samit radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Azze ve Celle bugün de size ihsanda bulunup sizi bağışladı. Ancak kendi aranızda olan sorumluluklar hariç, kötünüze iyiniz için ihsanda bulundu. İyinize de istediğini verdi. Siz de Allah'ın adıyla veriniz. İnsanlar Müzdelife'de toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle sizin iyi olanlarınızı bağışladı ve iyi kimselerinizin kötü kimselere karşı şefaat etmelerine izin verdi. İlahi rahmet inip onları kuşatır. Sonra mağfiret yeryüzünde dağılır. Dilini ve elini haramdan koruyan her tövbe edene rahmet isabet eder. İblis ve ordusu Arafat tepeleri üzerinde Allah'ın onlara yaptığı şeye bakar. Rahmet inince iblis ve ordusu yazık bize, helak olduk diye feryat koparır. Dördüncü hadis-i şerif, Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Allahu Teala, Arafat'ta vakfe yapanlara ihsanda bulunur ve onlarla meleklere karşı iftihar edip, ey meleklerim, saçları dağınık, toz toprak içerisinde bulunan kullarıma bakınız. Uzak ülkelerden, yol vermez geçitlerden bana geldiler. Sizi şahit tutuyorum ki ben onların dualarına icabet ettim. İsteklerini kabul ettim. Kötülerine iyileri için bağışta bulundum. Ve iyilerine kendi aralarındaki haklar hariç benden istediklerinin tamamını verdim buyurur. Hacılar Arafat'tan inip Müzdelife'de durarak isteklerini Allah Teala'ya arz ettiklerinde Allah Teala şöyle buyurur. Ey meleklerim! Kullarım durup arzu ve isteklerini arz ettiler. Sizleri şahit tutuyorum ki ben onların dualarına icabet ettim. İsteklerini kabul ettim. Kötülerine iyileri için bağışta bulundum. Ve iyilerine benden istediklerinin tamamını verdim. Aralarında olan yükümlülükleri de ben üzerime aldım. Beşinci hadis-i şerif, Mirdas oğlu Abbas radıyallahu anh şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arefe akşamı ümmeti için dua etti. Zulüm yoluyla alınan şeyler hariç onları affettim. Şüphesiz ki ben mazlumun hakkını zalimden alırım diye cevap verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi, dilersen mazluma cenneti verir, zalimi bağışlarsın dedi. Arefe akşamı cevap verilmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca Müzdelife'de tekrar dua etti, istediği verildi. Ravi Abbas der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ya da gülümsedi. Ebu Bekir ve Ömer ona, anam babam sana feda olsun. Bu saatte sen gülmezdin, seni güldüren nedir? Allah ömrün boyunca güldürsün diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın düşmanı iblis, Allah'ın duamı kabul ettiğini ve ümmetimi bağışladığını bilince, toprak alıp başına saçmaya ve yazık bana, helak oldum diye feryat ve figan etmeye başladı. Gördüğüm onun telaşı beni güldürdü buyurdu. 6. hadis-i şerif, aynı hadisin Beyhaki'deki rivayeti şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe akşamı ümmetinin bağışlanması ve ilahi rahmete nail olması için dua etti. Duasını uzatınca Allah kendisine duanı kabul ettim. Ancak birbirlerine yaptıkları zulüm hariç. Benimle kendi aralarındaki günahlarının affına gelince bunları bağışladım diye vahyetti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, sen bu mazluma alacağından dolayı sevap vermeye ve bu zalimi de bağışlamaya kadirsin dedi. Allahu Teala o akşam cevap vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi sabah Müzdelife'de tekrar dua etti. Allahu Teala da ben onları bağışladım diye cevap verdi. Ravi der ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Ashabından biri, Ya Resulallah, daha önce gülümsemediğin bir saatte gülümsedin, bunun sebebi nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın düşmanı iblisten dolayı gülümsedim. İblis, Allah'ın ümmetim için yaptığım duayı kabul ettiğini bilince, feryat ve figan koparıp başına toprak saçmaya başladı buyurdu. 7. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mübarek, Süfyan-ı Sevri'den, o da Adi oğlu Zübeyir Tarık'ı ile Enes İbni Malik'ten şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arafat'ta vakfe yaptı, kalktı, dua etti, güneş batmaya az kalmıştı, ey Bilal insanları sustur, beni dinlesinler buyurdu. Bilal kalkıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyin dedi. Ashab sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar! Biraz önce Cebrail aleyhisselam gelip bana Rabbimin selamını tebliğ etti. Ve Allah azze ve celle Arafat'ta bulunanları ve hac ibadetinin yapıldığı diğer yerde olanları affetti. Kendi aralarındaki birbirlerine karşı olan hakları da üzerine aldı dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer kalkıp, Ya Resulallah! Bu sadece bize mi mahsus dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hem sizin için ve hem de sizden sonra kıyamete kadar gelecekler içindir buyurunca, Hazreti Ömer, Allah'ın hayrı çok ve güzeldir dedi. 8. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala Arafat'ta toplanan hacılarla, gökteki meleklere karşı iftihar eder ve onlara, kullarıma bakınız, saçları dağınık toz toprak içerisinde bana geldiler der. 9. hadis-i şerif, Amr oğlu Abdullah der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi, Allah azze ve celle, Arefe akşamı Arafat'ta vakfe yapanlarla, meleklerine karşı iftihar eder ve şu saçları dağınık toz toprak içerisinde bulunan kullarıma bakınız buyurur. 10. hadis-i şerif, Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allahu Teala kullarını hiçbir günde, Arefe gününde cehennemden azat edip kurtardığı kadar, Subhanallah. Allahu Teala kullarını hiçbir günde, Arefe gününde cehennemden azat ettiği kadar kurtarıp azat etmemiştir. Çünkü Arefe günü, Allah-u Teala kullarına rahmetiyle yaklaşıp tecelli eder, sonra meleklerine karşı onlarla övünüp, bunlar ne diliyorlar buyurur. Bir başka ilave şöyle, meleklerim şahit olun, ben de onları bağışladım buyurur. 11. hadis-i şerif Kays oğlu Abdülaziz el-Abdi İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını işittim dedi. Arefe gününde filan kimse Abbas'ın oğlu Fadıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydi. Bu genç kadınları gözetip onlara bakmaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeğenim bugün öyle yüce bir gündür ki kim bugün de kulağına, gözüne ve diline sahip olursa bağışlanır buyurdu. 12. hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kısaca aktardı Beyhaki bize. Kim Arefe gününde dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, ertesi yıldaki Arefe gününe kadar işlenecek hataları bağışlanır. 13. hadis-i şerif yine Abdullah İbni Abbas'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dediği rivayet edildi. Müzdelife'de toplananlar, kendilerine inen Allah'ın rahmetini bilselerdi, Allah'ın mağfiretinden sonra fazlı da gelecek diye sevinirlerdi. 14. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlattı. Medineli ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah birkaç soru soracağım dedi. Hazreti Peygamber otur buyurdu. Bu arada Sakif kabilesinden bir adam geldi ve Ya Resulallah bir kısım soracağım sorularım var dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensari seni geçti buyurdu. Ensari o garip bir adamdır. Garibin ise hakkı vardır. Onun sorularına cevap ver dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakafi'ye dilersen soracağın soruları sana haber vereyim. Dilersen sor ben cevap vereyim buyurdu. Sakafi Ya Resulallah sana soracağım soruları haber ver dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana rükû, secde, namaz ve oruçtan sormaya geldim buyurdu. Sakafi seni hak ile gönderene yemin ederim ki içimdekini bilmede hiç yanılmadın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûya vardığında ellerini dizlerinin üzerine koy. Sonra parmaklarını aç. Sonra bütün azaların tabii halini alıncaya kadar sakin dur. Secdeye vardığında alnını yere koy. Hemen çabucak kaldırma. Günün evvelinde ve sonunda namaz kıl buyurdu. Sakafi, ey Allah'ın peygamberi, günün evveli ile sonu arasında namaz kılarsam deyince, öyleyse sen musallisin. Yani namazlarına devamlı sayılırsın. Ve her ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tut buyurdu. Sakafi kalktı. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensari'ye yönelip yani Medineli Müslümana yönelip dilersen bana sormaya geldiğin şeyi sana haber vereyim. Dilersen sen sor ben cevap vereyim buyurdu. Ensardan olan kişi hayır ey Allah'ın peygamberi sana sormaya geldiğim şeyi bana haber ver dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen hac yapmak isteyen kimseye evinden çıktığı zaman verilecek mükafatı, Arafat'ta durduğu zaman verilecek sevabı, şeytan taşladığı zaman verilecek mükafatı, başını tıraş ettiği zaman alacağı sevabı ve Kabe'yi son tavaf ettiği zaman verilecek mükafatı sormaya geldin buyurdu. Ensardan olan adam, ey Allah'ın peygamberi, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, içimden geçen şeyi bilmede hiç yanılmadın dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hacı olacak adam evinden çıktığı zaman binek hayvanının attığı her bir adımdan dolayı Allah ona bir sevap yazar veya bir hatasını siler. Arafat'ta durunca Allah azze ve celle dünya semasına iner ve toz toprak içerisinde saçları dağınık şu kullarıma bakınız. Şahit olunuz ben onların günahlarını gökteki yağmur damlaları ve kum yığınları kadar da olsa bağışladım buyurur. Şeytan taşladığı zaman kendisine verilecek sevabı ise Allah Teala kıyamet gününde tam olarak kendisine verinceye kadar hiçbir kimse bilemez. Kabe'yi son veda tavafını yapınca anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulup tertemiz çıkar buyurdu. 15. hadis-i şerif, Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Herhangi bir Müslüman Arefe akşamı Arafat'ta yüzünü kıbleye çevirerek, 100 defa Allah'tan başka hiçbir ibadete layık yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Yaşatan ve öldüren O'dur. O'nun her şeye gücü yeter der. Sonra 100 defa Kul Huvallahu Ahad suresini okur. Sonra 100 defa Allahümme salli ala Muhammedi ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid ve aleyna ma'ahum duasını okursa muhakkak Allahu Teala ey meleklerim bu beni tesbih eden, la ilahe illallah diyen, tekbir getiren, beni yücelten, tanıyan, beni öven ve peygamberime salavat getiren bu kulumun mükafatı nedir? Ey meleklerim, sizler şahit olun ki ben onu bağışladım ve kendi hakkındaki isteğini kabul ettim. Bu kulum benden isteseydi, Arafat'ta bulunanlar hakkında da onun şefaatini kabul ederdim buyurur. 16. hadis-i şerif Ebu Süleyman Eddarani şöyle rivayet etti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'e, vakfe niye haremde yapılmıyor da dağda Arafat'ta yapılıyor diye sorulunca, çünkü Kabe Allah'ın evi, harem de Allah'ın kapısıdır. Hacılar Allah'a elçi olarak geldiklerinde Allah yalvarmaları için onları kapıda durdurdu cevabını verdi. Ey müminlerin emiri, Meş'ali haramdaki vakfe yapmaya ne dersin denilince, çünkü Allah kendilerine evine girilmesine izin verince, İkinci perdede durdurdu ki o da Müzdelife'dir. Yalvarmaları uzun sürünce Mina'da kurban kesmek suretiyle kendisine yaklaşabileceklerine izin verdi. Tıraş olup kurbanlarını kesip bununla üzerlerinde bulunan günahlarından temizlendikten sonra evini tertemiz olarak ziyaret etmelerine müsaade etti dedi. Ey müminlerin emiri, teşrik günlerinde neden oruç tutmak haram kılındı diye soruldu. Hazreti Ali, çünkü hacılar Allah'ın ziyaretçileridirler. Allah'ın misafirleridirler. Misafire kendisini ağırlayanın izni olmaksızın oruç tutması caiz değildir diye cevap verdi. Ey müminlerin emiri, kişinin Kabe'nin perdesine sarılması ve gözyaşı dökmesi ne mana ifade ediyor denilince, o kendisiyle başkası arasında cinayet olan birinin düşmanın elbisesine tutunup ondan özür dilemesi ve suçunu bağışlaması için ona dil dökmesi gibidir, dedi. Rabbimiz Kâbesini tertemiz tavaf edip ona olan dualarını bu şekilde içten olarak yapan kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.